Ayrım 18.
Ama Ömer'le son görüşmelerindeki yeni hava bu işin pek de düşündüğü gibi olmayabileceğini gösteriyor. Böyle bir durumda ne yapacak, nerede kalacak? Tekrar Rıza Bey'e gidip oğlunun ve gelininin yalıda kendisini istemediklerini mi söyleyecek? Ölür de bunu söylemez ona. Bazen bu kötümserliğini yeniyor ve kendi kendine Ömer'in, biricik oğlunun ona böyle bir kötülük yapamayacağını tekrarlıyor. Ne de olsa Ömer'i o, canının parçası. Hayatını uğruna feda edeceği tek varlık. Karısının kendisini bırakıp gitmesinde bile Ömer tutkusunun, onu yetiştirme hırsının, gözünün ondan başka kimseye görmemesinin etkisi yok muydu? Ömer 10 yaşındayken bir gün Almanya'daki akrabalarının yanına gitmişti kadın. Yaklaşık bir ay sonra da geri dönmeyeceğini, orada kalıp kendisine yeni bir hayat kuracağını bildirmiş. Çocuklarını da yanına almak istemişti. Mektubunda, "Burada daha iyi tahsil görür, hiç olmazsa Avrupa'da yetişmiş olurlar." diyerek Ali Ekta Bey'in aklını çelme girişimlerinde bile bulunmuştu. Ali Ekta Bey iki kızını gönül rahatlığıyla göndermiş ama Ömer'i vermemişti. Aradan bunca yıl geçmiş olmasına rağmen karı koca bir daha hiç görüşmemişlerdi. Arada bir Ömer iş seyahati için Almanya'ya gittiğinde buluştuklarını biliyor ve bunu aldırmıyordu. Çünkü Ömer'in hayatında babasından daha önemli bir kişi olamazdı. Annesi bile olsa hiçbir kadın Ömer'e babasından daha çok yaklaşamazdı. Düşüncelerinin burasında yüreğine sivri bir bıçak saplanır gibi Necla aklına geliyor. Galiba inanılmayacak bir şey oldu. Ve bu kuru maşa kız, bu çirkin, ucube, ihtiraslı fakir kızı oğlunu etkisi altına almayı başardı. Ali Yekta Bey yine de tam inanamıyor buna. Mutlaka bir yanlışlık olmalı diyor. Ama bir tarafı da doğru olduğunu söylüyor. Terden sırılsıklam olan çarşafları hizmetçiler tarafından her gün değiştiriliyor. İyi bakılıyor ama gel gelelim gönlü yaralı. Bir ömrü sorumluluk taşıyarak geçirme alışkanlığı nedeniyle o derin bunalım anlarında bile yaşlı kadına verdiği sözü unutmuyor. Başucundaki telefondan kadının verdiği numarayı çeviriyor. Hırıltılı bir sesle ona hiçbir yardımı dokunamayacağını, umut bağlamamasını söylüyor. Bu haberin yaşlı kadını yıkacağını bilmesine rağmen doğruyu söylemesi ve zavallının boşu boşuna umutlanmasına engel olması gerekiyor. Çünkü kadıncağızın gözlerinde büyük bir çaresizlik ve kendisine bağlanan bir umut görmüştü. O küçük eve kaçamak bakışını yakaladığında içindeki yaranın derinliğini anlamıştı. Bu umudun devam etmesine izin veremezdi. Ona, "Benim oğlum da, gelinim de canavar olmuş. Onlardan insanlık bekleme." demek isterdi. Ama tabii ki söyleyemiyor bu sözleri. Hizmetçi terden sırılsıklam olmuş yastık kılıfını değiştirmeye geliyor. Sırtına da kuru havlu koyuyor. Sonra "Bunlar size geldi." diyerek sarı ambalaj kağıdına sarılı bir paket bırakıyor yatağın üstüne. Ali Yekta Bey halsiz parmaklarıyla paketi açıyor ve yalıya bıraktığı Kur'an-ı Kerim ile kehribar tesbihini görüyor. Yusuf gazetede ellerini başının arasına almış düşünüyor. Çocukluğundan beri lodos onda baş dönmesiyle birlikte kulaklarında uğultu da yapar. Şimdi de öyle, kulakları uğulduyor. Sanki derin bir suyun altında kalmış gibi. Bir yandan da çaresizlik elini kolunu bağlıyor, belini büküyor. Leyla Hanım için hiçbir şey yapamamış olmanın ezikliğini duyuyor. Ömer Bey o kadar güçlü ve eli o kadar uzun ki gazetede kendisine hiçbir şey yazdırmıyorlar. Doğru dürüst para da vermiyorlar zaten. Adam yerine konulduğu yok. Şimdi evlenecek, çocuğu olacak ama bu parasızlıkla nasıl geçindirecek onları? Çocuğunu nasıl büyütecek? Acaba çekip gitse mi? İyi ama nereye? İşsizlikten kırılan memlekette kim kendisine iş verir? Burada hiç olmazsa bir süre sonra maaşının artması ihtimali var. Ama Leyla ne olacak? Kadın ise Cihangir'de gözlerinin önünde üzüntüden eriyor. Susuz kalmış bir çiçek gibi günden güne soluyor. Gerçi Roxy son günlerde ona karşı eskisinden daha dikkatli ve hatta aman Allah bozmasın daha şefkatli bile denebilir. Ama bu işin sonu nereye varacak? Necla şiddetli bir baş ağrısıyla yeni evindeki büyük odada yatıyor. Odaya girdiği zaman pencereye asılı mahfazası içinde bir Kur'an ile kehribar bir tesbih bulmasın mı? İşte o menhus ihtiyarın bir planı daha. Kur'an-ı Kerim olmasaydı hepsini tutar denize atardı ama o uşak parçası yüzünden günah girmeye niyeti yok. İkisini de kahyaya teslim ediyor. Ali Ekta Bey'in unutmuş olduğunu, Kur'an'ın ve tesbihin konağa geri gönderilmesini emrediyor. Hem de derhal, derhal. Adam bunları alınca boş yere hayal kurduğunu anlayacak ve eğer aklı varsa bir daha kendilerine yaklaşmaya cesaret edemeyecek. Necla başının bu kadar ağrımasında dünkü ziyaretinde etkisi olduğunu düşünüyor. Migrenini depreştiren bir ziyaret oldu bu. Kalkıp bunca zamandan sonra babasının annesinin evine gideceği, onlara bir iki hediye götüreceği tuttu. Sonra annesinin ısrarlarını dayanamayıp akşam yemeğine de kaldı onlardı. Eğer Ömer'in o akşamdan önce söz verilmiş bir iş yemeği olmasa böyle bir şey mümkün olmazdı ama sonunda bu rastlantı kendisinin de hoşuna gitti. Çünkü ne de olsa çocukluğunu ve genç kızını geçirdiği ev bir yandan içine sıkıntılar verse de bir yandan da eski hatıralarını canlandırıyor ve hayatta yaptığı bu muazzam sıçrayışın daha çok tadını çıkarmasını sağlıyordu. Yine de ne kadar uğraşırsa uğraşsın, giyimiyle, davranışıyla, kapıda bekleyen şoförü ve BMW'siyle o mahallede bir süperstar gibi görülüyor ama nedense annesiyle babasının bunu pek önemsemediği duygusuna kapılıyordu. Sanki hala evin eski kızıydı o. Necla Hanım değildi. Durup durup rahat olup olmadığını, kocasının ona iyi muamele edip etmediğini sormaları ise sinir bozucu bir şeydi. Hatta yemekten sonra annesi mutfağa gittiğinde babası ona bir şeye ihtiyacı olup olmadığını sormuştu. Kendisinin kocasının parasına muhtaç hissetmesinmiş, ne de olsa arkasında ailesi varmış. Dara düşerse babasının biriktirdiği parayı kullanabilirmiş. Necla bu sözlerden önce dehşete düştü. Sonra da içine bir acıma duygusu yayıldı. "Kaç para biriktirdin baba?" diye sordu. Adam gururla bankada tam 2,5 milyar lirası olduğunu söyledi. Necla, "Acaba babam bunun İstanbul'un iyi lokantalarında bir akşam yemeği parası olduğunu biliyor mu?" diye düşündü. Önce bu uçurumdan dehşete düştü ama sonra nedense birdenbire babasının çelimsiz omuzlarına sarılıp ağlamaya başladı. "Sağ ol baba, sağ ol, teşekkür ederim." Annesi mutfaktan geldiğinde baba kızı birbirine sarılmış görünce bir anlam veremedi. Bunu Necla'nın evini özlemiş olduğuna yordu. Necla dönüş yolunda zavallı, iyi niyetli insanlar diye düşündü. Yürekleri temizdi ama başarısızlardı. Belki de bu yüzden tutturamamışlardı. "Zayıflık yok," dedi kendi kendine. "Eğer kendini bırakırsan Ali Ekta Bey'e bile acımaya başlarsın sen. O ihtiyar kadına bile acırsın. Sert ol, zayıflık yok." Hayatta bir baltaya sap olamamış, bütün ömrünü dar gelirli olarak geçirmiş bir adamın elindeki avucundaki tek parayı kızına vermek isteyişinde dokunaklı bir şey vardı. Doğru, ama işte hepsi o kadar. Ömer'in onu kurtarmış olduğu o fakir hayata bir daha dönmeye hiç niyeti yoktu. Bu hayatta iki tip insan vardı. Ezenler ve ezilenler. Kendisi bir daha hiçbir zaman ezilenlerden olmayacaktı. Okula giderken İstanbul'un pis, gri yağmurları altında saatlerce otobüs beklemiş ve çamur sıçratı sıçratı önünden geçen otomobillerdeki insanların mutluluğunu gözlemişti. Her şey parayla oluyordu ve Ömer kendisine tapıyordu. Kocası Ömer'i, her şeyi, bu adamı o uşağa kaptırmayacaktı. Yarın o adanın eşyalarını taşıtacak ve orayı tamamen döşenmiş hale getirecekti. Kocasıyla gece gündüz sevişeceği güne odasının kapısına kilit vuracaktı. Zaten yenilenme işlemleri de hemen hemen bitmiş sayılırdı. Leyla Hanım odasının loşluğunda sıcağa rağmen battaniyeyi çenesine kadar çekmiş yatıyor. Odanın karanlığı karı düşüncelerini daha da koyulaştırmaktı. Dışarıdan Cihangir'in bitmek tükenmek bilmeyen sesleri, uğultuları, müzikleri, kornaları, erkek ve kadın aykırışları geliyor. Musluklar uğulduyor, kapılar çarpılıyor. Burası onun ait olduğu bir yer değil. Yıllarca da yaşasa buraya alışamaz. Zaten alışması da gerekmiyor. Ama ne yapmalı? Sokağa mı düşmeli? Darül Cezey mi başvurmalı? Balkan Gazi dedesinin bu devlette hiç mi hatırı yok? Şehit dayısını hatırlayan kalmadı mı artık? Neredeyse gözyaşı dökecek, kendisini zor tutuyor. Rodos'un kanatlandırdığı yüreğiyle hiçbir zaman olmadığı kadar kırılgan ve üzgün. Bir tek Roxy ona bebeği olacağı haberini verdiği zaman sevindi. Sahiden sevindi ve Roxy'nin boynuna sarılması yapmacık bir davranış değil. Tam tersine yüreğinden taşan bir duyguydu. Aslında hayatı boyunca böyle gösterilerden kaçınarak yaşamıştı ama kız o kadar garip bakıyordu ki, kendisine o kadar yakın buluyordu ki ister istemez onun zayıf omuzlarına şefkatle sarıldı. Ama öte yandan biliyor ki bebek haberi onun evindeki koltuğunu daha da kısaltacak. Artık burada kendisine yer yok. Bunları düşünürken aklına Yusuf takılıyor. Daha bebekten haberi yok. baba olacağını bilmiyor. Ama zaten Yusuf'la Roxy evli değiller ki. Peki şimdi ne olacak? Bebek nüfusa nasıl kaydettirilecek? Leyla kendisinin garip nüfus kaydını düşünüyor. Bu kayıt da dedesinin çocuğu olarak görünmekte. Çünkü baba yok ortada. Ama bu babasızlık durumunun ona ömür boyu çektirdiği azabı da düşünmeden edemiyor. Çevresine örülen surları, onu topluma karıştırmayan, diğer insanlar gibi bir aile kurmasını engelleyen ve onu ömür boyu yalı bahçesindeki küçük evde yalnızdan mahkum eden lekeyi hatırlıyor. İngiliz'in işgal subayının piçi. Böyle bir kıza kim yaklaşmak ister ki? Hangi aile gelip bu kızı oğluna isteyebilir? Elbette hiç kimse. Eğer kendisinin de normal bir babası olsaydı, belki o da zamanında Roxy gibi bir çocuk doğurabilirdi. O bebeğin kendi çektiği azabı çekmemesi için her şeyi yapacak ve Yusuf'a Roxy ile hemen evlenmesini söyleyecek. Başka çareleri yok. Bebek için yapsınlar bunu. Ömer otomobiliyle Boğaz Köprüsü'nü geçiyor. Bu akşam Necla ile yalıda buluşmayı kararlaştırdılar. Ortalığa karanlık çökmekte. Lodos'tan dolayı vapurlar çalışmıyor. Trafik başa çıkılacak gibi değil. Şoförü büyük bir ustalıkla şerit değiştirip boş bir geçiş bulmaya çalışsa da mümkün olmuyor. Başını ovuşturarak "Ah baba" diye düşünüyor. "Ah baba, niye böyle yapıyorsun? Niye hayatımı mahvetmeye çalışıyorsun? Sanki yarattığın kişiyi yok etmek ve ona verdiğin her şeyi geri almak ister gibisin." Babasının Necla'yı en başından beri hiç sevmediğini düşünüyor. Yoksa Necla haklı mı? Babası onu hiç kimseyle paylaşmak istemiyor mu? Necla'nın yerinde hangi kadın olursa olsun böyle mi davranacaktı? "Ah baba" diye düşünüyor. "Baba, niye bizimle birlikte oturmak için ısrar ediyorsun? Artık eski devirlerde olmadığımızı, herkesin karı koca, çocuk olarak bölündüğünü bilmiyor musun? Konularımız ayrı, zevklerimiz ayrı, dünyalarımız ayrı. Niye beni güç duruma düşürüyorsun?" Son günlerde babasına hiç telefon etmedi, hatırını sormadı. O da onu aramıyor. Baba oğul belki de hayatlarında ilk kez inatlaşıyorlar. Bakalım ilk telefonu kim açacak? Babasını haksız bulmasına rağmen içi parçalanıyor Ömer'in. Babasına saygısızlık yapmak istemiyor. Onu taparcasına seviyor sevmesine. Bir dediğini ikiletmemek ve onu yaşadığında rahat ettirmek istiyor. Ama bu sefer Necla haklı. Kimse artık anasıyla babasıyla oturmuyor. Belki de Necla ile konuşup onu biraz yumuşatabilir. Belki de ihtiyara o büyük odayı değil de konaktaki başka bir odayı verebilirler. Hatta o anda gelen bir düşünceyle heyecanlanıyor. Bahçe dibindeki müştemilatı babama verebiliriz. Çok mu acayip bir fikir? Olmaz mı? Yaşlı kadın orada nasıl yaşıyor idiyse babam da öyle yaşar. Evin hem içinde hem dışında. Bu parlak fikre dört elle sarılıyor. Bu işe Necan aklını yatırabilirse o küçük evi babasının zevkine göre döşeyebilir. Onun her isteğini yapar. Keşke bu işi başarabilse. Roxy odasında yatağın üzerine uzanmış dalga geçiyor. Hayal kuruyor. Lodos'un etkisini pek hissetmiyor. Çünkü zaten midesi bulanmaktı. Aile denilen kavramdan nefret ettiği için hiçbir zaman kendisini bir anne olarak düşünmedi. Ama şimdi elini karnının üzerine koyup oradaki canlıyı duymaya çalışıyor. Tohum düşmüş bir toprak gibi kabaracak, mayalanacak. Öz sularıyla tohumunu besleyecek, büyütecek ve sonunda yarılıp filiz verecek. Aynen böyle düşünüyor kendi hamileliğini. Heyecan verici bir doğa olayı gibi. Belki de hayatında ilk kez içi mutlulukla, huzurla dolu. Yusuf'un haberi ve evlenme teklifini duyduğu zaman nasıl da şaşırdığını hatırlıyor. Zaten yüzünde her zaman şaşkın bir anlatım vardır bu çocuğun. İlk görüşte saf biri olduğunu anlarsın. Roxy yine de onu tanıdığı herkesten fazla seviyor. Kulübe gelip onunla röportaj yapmak istediğini söylediğinde Roxy'nin içini mutlulukla doldurmuş olan adam, çünkü daha önce hiç kimse Roxy'ye böyle bir şey önermedi. Kendisini bir sanatçı yerine koymadı. Orada burada çaldıkları zaman pek dinleyen de olmadı. Büyük hayallerle geldikleri İstanbul barlarında bir isim yapamadılar kendilerini. Roxy and Other Animals grubunu kimse duymadı. Bu yüzden parasız pulsuz da kaldılar tabii. Şimdi de paraları yok denecek kadar az. Leyla Hanım'ın verdiği parayla geçiniyorlar. Ama yakında Yusuf kadroya geçecek. Tam bir gazeteci olacak. Roxy bebeği Almanya'daki babasıyla yolunmuş tavuk Ute'ye hiçbir zaman göstermeyecek. Haber bile vermeyecek. Ne ona ne de diğer akrabalarına. Belki Leyla Hanım kendi çocuğuna ders verir ve bildiği dilleri piyano çalmasını öğretir. Kültürlü bir çocuk yetiştirmesine yardımcı olur. Kadın Derya gibi. Sonra bu düşüncesine gülüyor. Kim bilir Leyla Hanım o yıllarda ne olur? Sonra onun söyledikleri aklına geliyor. Haklı. Yıllarca birlikte oturmalarına olanak yok ki. Hele bebekten sonra. Roxy artık bazı insanları seviyor olmanın sıcak mutluluğuna kaptırıyor kendisini. Leyla Hanım'ı seviyor. Yusuf'u seviyor. Elbette en çok bebeğini seviyor. Acaba kızı mı olacak, oğlu mu? Birkaç aya kadar bunu öğrenir. Derken güzel oğlan ve kız isimleri düşünmeye başlıyor. 26. Ali Yekta Bey o akşam otobüse binemeyecek kadar halsiz ve yorgun. Son iki günü ateşler içinde geçirmek ve sürekli kusmak bedenini hal bırakmadı. Bu yüzden o akşam ilkelerini bozarak konağın önünden hizmetçiye çağırdığı taksiye biniyor. Evdekiler onun bu durumda sokağa çıkmasını karşılar ama kimseyi dinlemiyor. Hırıltıyla nefes alıp vererek ve iki tarafa sallanarak herkesi endişe içinde bırakıp evden ayrılıyor. Ali Yekta Bey, Boğaz Köprüsü'nü geçip karşı kıyıya giderken ışıkları yanmış sahilhanelere bakıyor. O muazzam evlerin içindeki ailelerin hayatını düşünüyor. Başı cama dayalı, gözleri kan çanağı gibi. Benzi solgun, saçı başı dağınık. O eski iyi giyimli, kendinden emin Ali Yekta Bey'den eser yok. O gitmiş, yerine hasta bir yaşlı adam gelmiş. Geri gönderilen mushaf ile tesbihi dün aldı. Ve o andan beri aklını kaçırmış gibi. Dedesinden babasına, ondan da kendisine geçen, babasının kendisine üç kez öperek teslim ettiği el yazması Kur'an-ı Kerim, kendisinden sonra da oğluna kalacaktı. Ama oğlu bunu geri gönderiyor. Hem de niçin? Bir oda yüzünden. Bütün gece Ömer'i sayıkladı. Ateşler içinde kendinden geçtiği anlardan birinde Ömer onun ellerini öpüyor ve ağlayarak özür diliyordu. Ama sabaha karşı onu yatakta korku içinde sıçratan başka bir kabusta da Ömer ona tokat atıyordu. Ona. Yani babasına. Ali Yekta Bey sabah uyandığında kendini ağlar bulmuştu. Ne garip bir şeydi bu. Hayatında daha önce hiç ağlayarak uyanmamıştı. Tam uyanmadan önce odaya karısının girdiğini sanmıştı. Panjurlardan süzülen günün ilk ışıklarında kadın ona "Bak," demişti. "Yaptığını gördün mü? Değdi mi bütün bunlar Ali Yekta Bey?" Uyandığında hiç kimse yoktu. Garip olan bir başka şeyse aklına Leyla Hanım'ın takılıp kalmış olmasıydı. Kadının bahçeden ayrılırken o küçük eve fırlattığı ürkek bakış hiç gözünün önünden gitmiyordu. Ona yapılan kötülük yüreğini burkuyor ve bunu oğlunun yapmış olması ise aklının sınırlarını zorlayacak hale getiriyordu onu. Sanki Leyla Hanım sırlarla dolu bir odanın kapısını açan anahtar olmuş ve oğluyla ilişkilerini bir anda değiştirmişti. Buna inanamıyordu. O kibar, iyi yetişmiş, terbiyeli oğlu. Kendi vücudunun bir uzantısı gibi kabul ettiği, anasız büyüttüğü, hem ana hem baba olduğu güzelim çocuk. Hasta olduğu gecelerde sabahlara kadar başında ona bakarak ve dua ederek beklemeleri. Her sınavdan önce okunmuş sular ve okunmuş pirinçlerle onu okula götürüp kapıda heyecan içinde dikilmesi. Aynı çocuk değil miydi bu? Aynı insan değil miydi? Ali Yekta Bey ateşler içinde yanarken düşünceleri bu çıkmaza girdiği zaman öyle içten bir of çekiyordu ki. Adamın ciğerlerinin söküldüğünü sanan hizmetçi telaş içinde odaya koşuyordu. İkinci gün sırtına kupa çektiler, tender diyot sürdüler. Ama onlar da işe yaramadı. Adam yanıyordu. Ali Yekta Bey oğlunun iş hayatını hiç bilmiyordu. Sadece iyi eğitim görmüş, zeki, görgülü ve başarılı bir iş adamı olarak tanıyor ve onunla gurur duyuyordu. Amerika'dan döner dönmez girdiği ilk şirketi dolandırması, o bankadan bu bankaya dolaşması ve portföy şirketlerinde yaptığı sahtekarlıklar hakkında hiçbir bilgisi yoktu. Zaten anlamazdı da bu işlerden. Taksi onu yalının kapısına bıraktığında akşam karanlığı iyice çökmüş. El ayak çekilmiş ortalıkta. Bekçiler Ali Yekta Bey'i her zaman olduğu gibi saygıyla karşılıyorlar. Ama bir yandan da adamın bu perişan ve neredeyse kendilerini görmeyen halini şaşkınlıkla izliyorlar. Ali Yekta Bey yalıya girdiğinde üst kattan konuşmalar geldiğini duyuyor. Oğlu ile gelinin sesleri bunlar. Yüksek sesle konuşuyorlar. Bir şey tartışıyor olmalılar. Ali Yekta Bey sessizce merdivenlere yöneliyor. Üst kata çıkıyor. Büyük odanın kapısında içeri girmeden bekliyor. Çünkü içeride kendisi hakkında konuşulduğunu duyuyor. Kulakları uğulduyor. Necan'ın kendisinden uşak diye söz ettiğini işitiyor. Ömer'e uşak oğlu denmeli. Geçmişi unutturmalı. Bu lanetli geçmişle bütün bağını koparması için yalıya taşınmaları bir fırsat. Hem orada bir sürü davetler verecekler. Bütün İstanbul gelecek. Bu adam hep geçmişini hatırlatarak yanı başında mı duracak? Necan'ın bağıran sesine karşılık oğlunun yumuşak ve ikna edici bir tonla konuştuğunu duyuyor. Oğlu karısına onu anladığını söylüyor. Haklıymış. Onu anlıyormuş. Ama bu iş böyle birdenbire olmazmış. Peki diyor Ömer. Haklısın. Senin dediğin gibi babamı eve almayalım. Bu odayı da vermeyelim. Ama hiç olmazsa bahçedeki müştemilatı verelim. Orada otursun. Hem bizden ayrı yaşar hem de gönlü kırılmamış olur. Ha, orada oturmuş, ha burada diyor Necla. Ne fark eder? Mesele onunla ilişkini kesmende. Gizlice git gör onu ama insan içine çıkarma. Bir uşak sülalesinin çocuğu olduğunu bütün İstanbul'a ilan etme. Sen kendini yarattın. Sülalenin kaderini değiştirdin. Onlara hiçbir şey borçlu değilsin. Bunu duyunca Ali Ekta Bey'in içine müthiş bir sükunet çöküyor. Uşak sülalesi diye düşünüyor. Dedesi ve babası gözünün önüne geliyor. Halepli Cevher Ağa'yı hatırlıyor. Kalp çarpıntıları dinliyor. Beynindeki ateş sönüyor. Karar vermiş insanların gücüne kavuşuyor. Ne yaptığını çok iyi bilerek sakince cebinden emektar revolverini çıkarıyor. İçeri giriyor. Oğlu ile gelini pencerenin önünde konuşuyorlar. Onu görünce oğlu baba diye haykırıyor. Ali Yekta Bey babasının hediye etmiş olduğu emektar revolverle Necla'yı başından vuruyor. Necla alnının sağ yanı yok olmuş biçimde yere düşüyor. Karısına çok yakın olan Ömer'in yüzüne kan sıçrıyor. Gözlerinin delirmiş bakışı kanla lekeleniyor. Kan yeni boyanmış duvara da sıçıyor. Bekçiler silah sesine koşuyorlar. Ali Yekta Bey sakince yatağa oturuyor. Çığlık atan oğlunu duymuyor bile. Tabancası hala elinde. Mecalsiz kaldığını, kolunu kıpırdatacak hali olmadığını görüyorlar. Polisler gelinceye kadar orada öylece oturup yere bakıyor. Oğlunun çığlıklarını, bekçilerin seslenmelerini, polislerin sorularını duymuyor. Canı çekilmiş gibi. Polisin biri sanki odada bir değil iki ölü var diye düşünüyor. Bosnalılar yalısı cinayeti Boğaziçi sakinleri tarafından yıllarca konuşuldu. Çeşitli söylentiler türetildi. Özellikle dağlıların hiç değişmeyen konusu oldu. Ali Yekta Bey mahkeme süresince hiç konuşmadığı, ifade vermediği, avukat tutmadığı ve baronun tayin ettiği avukatla da konuşmayı reddettiği için söylentiler alıp başını yürüdü.